Başlayabiliriz inşallah. Şimdi kısa kısa notların derlemesi gibi biraz sunuyoruz. En azından bir zihnimizi şöyle bir risalenin bütünü içerisinde gezdirme ve Bediüzzaman tasavvuf noktasından ne söylemiş, nasıl bir yaklaşım ortaya koymuş. Yani buna dair şöyle bir genel bir yolculuk yapma anlamında. Ama konuşmanın başında dediğim gibi, yani keşke inşallah Allah genel bir bakış, yani bir hatırlama ve de varsa hani negatif bir tortu bu konuda, o negatif tortuyu izah etme anlamda bir sunum şu an yapıyor olduğumuz. Konuşmanın başında değindiğimiz gibi inşallah Allah imkan verir. Bunu daha detaylı şekilde çalışma, hem kitabi anlamda hem de böyle sunum anlamda daha detaylı, daha hususi şekilde çalışma imkanı Allah bize nasip eder. Şurada bitirmiştik. Şimdi Bediüzzaman'ın çok kısa yine geçtiğimiz Telviyat-ı Fis'a bahsinde bilhassa ve Risale'nin başka birçok bahsinde ama net bir şekilde gördüğümüz, yani Bediüzzaman'ın bir kere tasavvufu, Cenab-ı Hakk'ı tanıma, ona marifetullah ve muhabbetullah, ona ubudiyet noktasında hakikate götüren yollar içerisinde bir yol, hayırlı bir yol olarak takdir ve tahsin ettiğini sanırım konuştuklarımız ifade ediyor. Ama şu noktaya gelmiştik. Yani bununla birlikte Bediüzzaman tasavvufa olan bu takdirine, bu tahsinine mukabil, yani Risale-i Nur'un ortaya koyduğu mesleğin tasavvufun ortaya koyduğu mesleğe göre bir farklılığı olduğunu söylüyor. Yani Risale-i Nur bazılarının anladığı gibi tasavvuf karşıtı bir yani tasavvufa rakip bir olmak üzere ortaya çıkmış bir şey olmadığı gibi, başka bazılarının anladığı şekilde tasavvufun içerisinde yol bulmuş, tasavvufun bir meslek, o tasavvuf içerisindeki yollardan bir yolda değil kendisi. Bunu da net bir şekilde ifade ediyor ve işte o demiştik Mesnevi Nuriye'deki ifadesi, ben hakikati tarikatı tarikatsız feyiz suretinde Kur'an'dan aldım ifadesi zaten bunu ifade ediyor. Bir tarafta maksat ve esas itibarıyla Risale mesleği ile tasavvuf mesleğinin beraberliği, ama yol ve yöntem itibarıyla da farklılığı şu tek cümlede ortaya çıkıyor. Yani şu ifadeden de anladığımız üzere Bediüzzaman Kur'an'dan aldığı bir feyz ile, o feyz nedir? Onu biraz sonra bir parça ihtimaller üzerinde duracağız ama net bir cevap vermeyeceğim. Bu hepimiz net cevap üzerine düşüneceğiz inşallah. Yani Kur'an'dan aldığı işte feyz ile tarikatın nihayetinde götürdüğü noktaya kendi mesleği içerisinde işte tarikatsız şekilde ulaştırdığı iddiasında. Böyle de bir Bediüzzaman'ın böyle bir iddiası olduğunu görüyoruz. Nedir? Tekrar ifade edelim. Hem beraberlik, maksatta beraberlik, hem de vesaide, vesilede farklılık üzerine oturmuş bir söylemi var. Özetle Bediüzzaman'ın ve Risale-i Nur tasavvufa bakışını bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi farklılık deyince tabii burada, nedir o farklılık deyince? Risale-i'nin farklı yerlerinde ipuçları buluyoruz. Bunlardan biri malum belki en ziyade göze çarpanı, tasavvuf yolunun da en parlak kelimelerinden biri olarak aşka karşılık, Risale-i Nur'da muhabbet ve bilhassa da şefkat yolunun ihtiyar edildiğini söylenmesi. Belki birinci bir fark olarak bu çıkıyor karşımıza. Bu tek başına işte o tarikatsız alınan feyiz suretinde, Kur'an'dan alınan şeyi açıklama noktasında yeterli mi bilmiyorum bu fark. Fakat Bediüzzaman'ın Risale'de vurguladığı önemli farklardan biri. Yani bunu söylerken şunu da ifade edelim. Hani Bediüzzaman'ın şimdi mesela şefkat, aşktan hani daha keskin, daha kısa, daha umumi, işte daha hadarsız bir yoldur ilahir demesi. Buna karşılık tasavvuftaki aşkı hakikiye giden, o aşk mücadele, aşk hakikiye diye özetlenen yolun yanlışlandığı, reddedildiği anlamına gelmiyor. Bu da galiba bizim toprakların bir havası mıdır, suyu mudur, özelliği midir, nedir? Hani biz ifadeleri genellikle söylemediği maksatlara kadar götürmek ve böyle pro ve anti, yani İngilizce'deki tabirle üretmek şeklinde bir temayüle sahibiz. Dolayısıyla hemen şey oluyoruz. Yani Bediüzzaman şefkat yolunun aşk yolundan daha kısa ve daha geniş, daha külli ve daha kolay olduğunu söylüyor. Buna karşı biz denen şey, aşk yolu kötü bir yoldur. Yani tasavvufun yolu şeydir, problemlidir gibi bir söylem geliştiriyoruz. Yani burada bu manada bakacak olsak Bediüzzaman'ın tasavvufta kullanıldığı terminolojiyle, yani orada aşk mecazen aşk hakiki anlamında o terminolojiyle aşk kelimesini Cenab-ı Hakk'ın marifet ve muhabbetine ulaşma noktası aşk kelimesini pozitif olarak kullandığı bahisler de mevcut. Evet. Yani 24. sözün işte birinci dalı bunun örneği. 32. sözdeki muhabbet bahsi. İkinci kısmındaki ilgili bahis işte herkes o şarap muhabbetten kendi istidadına göre mestir dediği bahis ilahir. Yani bu da enteresan bir şey. Yani aşmamız gereken bir şey sanırım. Ehli Risale olarak hani Bediüzzaman gibi olmamız gerekiyor. Tabirin ise Bediüzzamancı olmaktan ziyade Bediüzzaman gibi olmamız gerekiyor. Hani böyle hani Bediüzzaman bir yol üzere yaşayan ama böyle kendini yani hakikati sadece orada donduran ve onun dışında bir hani negatiflik üreten, sair hakikat yollarını reddeden, onlardan istifadeyi istifade etmeyen veya onlara karşı gömük duvarları oluşturan bir noktada değil. Gerek zihin itibariyle gerek yürek itibariyle. Fakat bizler yani tabiri neyse Bediüzzaman gibi olmaktan ziyade Bediüzzamancı olmak gibi bir asabiyet ifade eden bir tarzı ihtiyar ederek yani Bediüzzaman'ın bazı bahislerini işte bir böyle siyah-beyaz keskinliğine dönüştürebiliyoruz. Bediüzzaman için bu söz konusu olmadığı halde işte az önce sözünü ettik. Aşk noktasındaki duruşu Bediüzzaman'ın böyle. Bediüzzaman aşk ve hakiki yolun ve ehli tasavvufun bu noktadaki terakkisini falan reddediyor değil. Ama şefkatin aşka göre daha kolay, daha kısa, daha keskin bir yol olduğunu söylüyor ki Risale-i Nur'a baktığınızda şefkatin Bediüzzaman'a düşündürdüklerini irdelediğimizde sanırım nasıl böyle oluyor? Bunun cevabını bizatihi Bediüzzaman'ın hayatından ve eserinden anlayabiliriz ki Mesnevi Nuriye'de bir ifade vardı. Bana çok dokunaklı gelir bu anlamda. İşte şefkatin diyor ateşini ancak marifetullah söndürebilir diyor. Çünkü böyle bir ifade var. Evet. Şefkatin ateşini ancak marifetullah söndürebilir. Yani çünkü şefkatle her şeyle alakadar hale geliyorsunuz. Hani sevmediğiniz mahluk kalmıyor ki. Fakat buna karşı acizsiniz. Hepsinin de mahlukiyet itibariyle ihtiyacı var, ıstırabı var, derdi var. Nedir? Ancak işte Kadir-i Zülcelal olan, Rahman-ı Zülcelal olan, Rahim-i Zülcemal olan bir Zat-ı Zülcelal'e intisapla, o noktada marifetullahınızın inkişafıyla ancak çözebiliyorsunuz o yürekteki şefkat ateşini, ıstırabını. Yani bu ifadeden de görüldüğü gibi Risale'nin birçok bahisleri, özellikle ikinci şua gibi Bediüzzaman'ın dördüncü şua gibi, 24. mektup gibi, yani bir anlamda tefekkürünün zirve yaptığı bahislere baktığımızda hep o hem afaki tefekkür hem de enfüsi tefekkür anlamında ve bu ikisinin buluşması anlamında en zirve noktayı temsil eden risalelerde hep muharrik unsurun şefkat olduğunu görürüz. İkinci daldaki soruları hatırlayalım. O yapraklar vesaire şu bu. Dördüncü, ikinci şuadaki, dördüncü şua zaten işte çeşit çeşit gurbetler içinde ilahi diye başlıyor. 24. mektup zaten baştaki çok yürek yakan bir soru ile başlamış oluyoruz. Görüyoruz. Birincisi bu. Böyle bir fark var. Fakat bu fark tek başına yine açıklıyor mu bilmiyorum. Sadece nedir? Şunu görüyoruz. İşte mesela Hazreti Yakub'un oğluna duyduğu muhabbetten dolayı yaşadıkları. Fakat o ıstırap içerisinde işte ben yani hüznümü ancak Allah'a açıyorum. Ona şikayet ediyorum ancak halimi diyerek o bir peygamber olarak gerçekleştirir. O büyük terakki. Nedir? Ehl-i tasavvuf. İşte mektubatın başında görürüz bunu. İşte aşkı mecazden aşkı hakiki inkılabın bir şeyi. İşte aşkı mecazi nasıl? Düzgün kullanıldığında nasıl bir terakkiye vesile oluyor? Diye. O bahsi bunun için yorumlarken Bediüzzaman ne diyor? Mesela İmam Rabbani için üstad tekellüflü bir tevil yapmışsın diyor. Hayır, o aşkı hakikiye inkılap eden bir aşkı mecazi değil. Oradaki şefkattir diye. Yani o yaklaşım farkı aynı mesela kıssayı yorumlama anlamında da nasıl bir farka yol açıyor, bir latif bir örneğidir. Şimdi benim gördüğüm birkaç nokta var. Sadece bir şeyler, soru işaretleri bırakarak veya ana noktalar bırakarak gittim. Dediğim gibi bunu çok çok bizim daha üzerinde çalışmamız, tahlil etmemiz lazım. Bediüzzaman'ın tarikatsız feyiz suretinde Kur'an'dan aldım dediği o hakikati tarikatın en temel unsurlarından birincisi şefkat diyelim. İkincisi sırr-ı ehadiyet olarak gözüküyor bana. Risale-i Nur'un yine bütününde bir ehadiyet söylemiyle hep karşılaşırız. Yani vahidiyet nazarıyla bakışın işte zihinler dağılabilir, işte kesret içinde boğulabilir diye ifadeler. Öyle ki bu ifadelerden de anladığımız üzere hani Bediüzzaman belki ehli tasavvuf içerisinde bir vahdet-i vücut disiplininin geliştirilmiş olmasını da hani vahidiyet merkezi bir tefekküre bağlıyor ihtimal ki. Şimdi vahidiyet için afaki tefekküre bakınca zihin kainat içerisinde boğuluyor. O halde diyelim ki bu şartlarda düşünün, buna karşı bir yol arıyorsunuz. O zaman zihnin boğulmaması sadece bir yol nedir? İşte vahdet-i vücut, yani kainatı arkada bırakan bir anlam veya kainata sırtını dönen bir şey, yol arayışı. Belki. Evet. Buna karşılık Bediüzzaman sırr-ı ehadiyetle, işte Asay-ı Musa gibidir der. Yani sırr-ı ehadiyetin insanın nazarını Asay-ı Musa'ya dönüştürdüğünü ve her bir nereye bakarsa baksın kesrete boğulmadan o şeye bakarak bütün kainatın Rabbini tanıyabilir bir istidat insana kazandırdığını söyler.
Bir şey Risale de buna bakıyor gibi. Risale-i Nur insanı sultan yapıyor, ikisi mürşiyet makamlarında yükseltiyor.
Evet.
O sultan temsilcisi bir ilişki. Evet. Ondan dolayı ehadiyete
evet. Başlıyor. Evet. Yani dikey bir ilişkiyi hemen kurduruyor. Evet. Yani ben hani en temel şeyin şefkatten önce hatta belki sırrı ehadiyet olduğunu düşünüyorum. O Kur'an'dan tarikatsız feyiz suretinde alınan o hakikati tarikat ki marifetullah ve muhabbetullah demek. Onun en öncelikli unsuru sırrı ehadiyet gibi geliyor bana. İşte, bu anlamda da risaleleri de bu nazarla bir taramakta fayda mülahaza ediyorum şahsen. İnşallah hepimiz yapabiliriz. Ki Sır-ı Ehadiyet en başta zaten açıyoruz ilk Risale sözler. Sözlerin başında zaten birinci sözde uzun bir bahis olarak, zeyil olarak karşımıza çıkıyor net bir şekilde. Evet, evet, anladım. Yani şu mesele diyorsun, yani Mevlana dinle neyden tüm işte şikayet etmedi, ayrılıklardan hikayet etme diye başlıyor Türkçe o güzel tercümesiyle. Ki bu da hazin bir şey, biz Farsça aslında okuyabilir durumda değiliz. Yani hepimiz bir yabancı dil biliyoruz ama bir Müslüman dili bulma noktasında aynı gayretten maalesef mahrumuz. Keşke Mesnevi'yi Farsça aslında okuyabilir durumda olsak, biraz da bu noktada gayretler kuşanabilsin. Neyse, evet. Ama bu da hoş bir Türkçe tercümesidir. O dinle neyden tüm hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmedi diye. Bediüzzaman 17. söz gibi işte enfüsi tefekkürün zirveleştiği bahislerden birinde Mevlana'nın bu sözüne atıfla der. Ne işte o çubuk diyor veya kamış diyor, ayrılıktan şikayet etmiyor. Onun o çıkardığı ses diyor ayrılıktan dolayı bir yakınma değil diyor. Yani bilakis diyor var edilmiş olmaktan gelen memnuniyetini ifade ediyor diyor. Evet. Adı Mesnevi'de. Evet. Yani bunları hepsini belki o sır-ı ehadiyet kavramlaştırması içerisinde düşünebiliriz. Çünkü sır-ı ehadiyet her bir şeyi, her şeyin Rabbine bağlıyor. Böyle bir dar alanda külli bir terakkiye vesile oluyor böylece. Sanırım birinci nokta bu olsa gerek. O farklılık anlamında. Deyiz mesela ikinci şuada böyle bir ipucu da görürüz. Yine sır-ı ehadiyetten söz ettiği bir yerde Bediüzzaman'ın. Sır-ı ehadiyet işte bir şey nasıl bütün her şeyin Rabbi olarak Allah'ı bize bildiriyor diye. Yoksa sır-ı ehadiyet nazarıyla bakılmazsa ancak diyor bütün kainatı kuşatacak kadar geniş bir şey. Kalp gerekir diyor. Bu manada bir ifade kullanıyor ve o ifadeden de anladığımız üzere işte sırrı ehadiyet nazarıyla olmaksızın yani vahidiyet çizgisine kalındığında, vahidiyet çizgisine kalındı ancak işte ehli tasavvufun vahdet vücut vahdet şuhud yoluyla o mananın has olabileceğini dedim söyleyeyim ki ilgili ifade eder. Bu ise ancak ehassı havasa mahsustur filan der. Bediüzzaman ise sır-ı ehadiyet ile Kur'an'dan aldığı sır-ı ehadiyet ile herkes için uygulanabilir. Herkesin ders alıp tatbik edebileceği bir marifet yolunun açılmış olduğunu söylüyor. Birinci gördüğüm nokta bu. İkincisi 25. Sözün son kısmında karşımıza çıkan bir ifade. Orada işte ehli hikmet, ehli medrese, ehli ilim işte ve muhakkikin sofiye hepsi diyor. Kur'an'dan ders almakla birlikte bir noktada eksik kalıyorlar. Niye eksik kalıyor? Çünkü o Kur'an'daki o muvazene, o tenasüp, o cem onların eserlerinde görünmüyor diye ve sonrasında peki bu nasıl görülebilir? Nasıl bir külli nazara sahip olunabilir meselesini çalışıyor. Oradan da anladığımız üzere Bediüzzaman Risale-i Nur'da bu şey, bu Kur'ani tenasüp ve muvazenenin takdim edildiği kanaatinde. Diğerlerinden bir artı olarak. Bunu da gene bizim tabii şey, bu sadece yapılmıştır diye söylemek yetmiyor. Nasıl yapılmıştır? Bunun ortaya konulması gerekiyor. İkinci gördüğüm nokta bu. Bir diğer nokta sırrı kayyumiyet. Yine aynı şekilde gördüğüm üzere. Aradaki o fark ve Kur'an'dan feyiz suretinde alınan o kısa ve kolay yol anlamda bir diğer nokta sırrı kayyumiyet. Benim gördüğüm kadarıyla Çok kısa gireceğim, hiç ayrıntılı şey yapacağım. İnşallah belki bu konu üzerine daha sonra bir seminer verebiliriz. Veya bir ehli tasavvufun şeyi var, biraz da öyle yapabiliriz. Onu zaman zaman eski yolu söylerim, çok uzun yıllar önce. Şimdi bir dergahın, bir tekkenin şeyhi durumdaki bir ehli tasavvuf zatla aynı dergahın mensup bir başka zatın televizyon programları oluyordu. Orada programda hep ikinci kişi birinciye sorular soruyoruz bazen. İşte mesela hocam, mesela bu Üveysi Karani'nin o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte kapısına kadar gelmesi, fakat annesi evine git dediği için mescide uğramayıp geri dönmesi, bunun sırrı nedir hocam? Cevap işte, ooo, şimdi onu anlatmaya kalksa 100 program lazım. İşte sonra başka bir şey oluyor. Hocam, şunun şunun hikmeti nedir? Şimdi ona bir girsek 10 program yapıyoruz. Biz de... Nasıl?
Böyle hiçbir yere giremiyoruz.
Biz de diyebiliriz, şimdi sırrı kayınet bir girsek 10 seminer lazım. Onun için... evet, girmeyelim. Neyse. Fakat en bahsi malum, Risale'nin en zirve bahislerinden biri ene ve zerre bahsi beraberce. İkinci kısım tahvilat-ı zerrattır orada. Ve orada kainatı eritmekten bahseder Bediüzzaman. Tahvilat-ı zerrat bahsinin sonunda. Ki kelime başlı başına zaten harikuladedir. Risale'ye ismini veren kelime tahvilat-ı zerrat. Hani inşa nazarıyla bakarsan zerrat görürsün. İbda nazarıyla bakarsan tahvilat görürsün ve kainat yok olmaz, erir. Belki de vahdet-i vücut yoluyla yine bir nüans. Hani burada yok etmiyorsunuz veya gözünüzden kaldırmaya çalışmıyorsunuz, şeffaflaştırmaya çalışıyorsunuz. Öyle bir fark. Ve sırrı kayyumiyettir ki o şeffaflaştırmayı sağlıyor. Yok etmeden eritmeyi ve melekutu gösterip imanı bilgayet cihetinde terakki sağlamayı mümkün kılıyor. Ki sırrı kayyumiyet bahsini, 30. lemadaki sırrı kayyumiyet bahsini Bediüzzaman tahvilat ene ve zerre bahsinin zeyli olarak ifade eder. Ve aynı şekilde 24. mektup gibi Risale'nin en derin enfüsi ve bir anlamda afaki enfüsi tefekkürün buluştuğu ve enfüsi tefekkürün de zirve yaptığı bahislerden biri olarak 24. sözde de aşamalarını bahseder ki zaten ana konuya girerken kainatın artık bir kitap veya bir mektup gibi okumaktan öte bir taharruk ve tekellüm-i ilahi gibi okunması noktasına getirir. Bu da yine sırrı kayyumiyet bahsiyle ilgili bir durumdur. Bir diğer noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Sadece ana başlıklar giriyorum. Bir başka nokta üstadın İhlas Risalesi'nde değindiği fenafil ihvan meselesi. Ki onu birkaç yazıda çalışmıştık. Şimdi ehl-i tasavvufta evet fenafil şeyh, fenafil ihvan diye bir silsile var işte. Rabıta kuruyor. Malum şeyhini hayal ediyor. Onunla hemhal olmaya çalışıyor. Şeyhi gibi olmaya çalışıyor ve yanlış temayülleri girdiğinde işte şeyhinin o an onu gördüğünü, onu ayıpladığını, işte yani ona öyle değil böyle yapmalısın diye uyardığını düşünüyor ve hakikaten de bu bir manevi terakkiye vesile oluyor. Bu bir hal. Hani tecrübe edilmiş ve başarıya ulaşmış bir hal. Ondan fenafi şey, fenafi Resul ve fenafillah olmak sonra da bu sesliğe karşılık Bediüzzaman fenafi şey, fenafi Resul'e karşılık Risale-i Nur'da fenafil ihvan mesleği olduğunu söyler. Bunu da baksak fenafil ihvan, fenafil şeyhe göre daha aslında geri bir nokta gibi gözüküyor. Ama nefis terbiyesi anlamına baktığımızda fenafil ihvan olmak, eşitiniz olan hatta sizden daha geri olan bir kardeşinizde fani olmak ve nefsinizi onunla terbiye etmek, üstünlüğünü bildiğiniz bir şeyhin şeyhle kendinizi terbiye etmekten daha zor bakarsak hani böyle bir nüans olduğunu düşünüyorum. Ve de Risale-i Nur'daki ki bunlarla ilgili Esma Tefekkürü diye bir not almışım, ona girmeyeceğim, çok ayrıntılara girmeyeyim artık. Yorgunluk emareleri bende de var, sizlerde de var. Sadece zaten bu bir girizgah gibi olmuş oldu bu konuya. Dediğim gibi bu konu daha önce üç farklı yaklaşımla Karakalem seminerleri içerisinde sunulmuştu. Biz bilmiyorum dördüncü bir yaklaşım mı sunduk yoksa bir genel bir kuş bakışı bakış imkanı mı sunduk, onun takdiri size kalmış. Ama ben hani bu konunun bir cümleye dayanarak veya işte bir simler içerisinde toparlanıp bitirilebilecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Ve bu meselede Ehl-i Risale'nin daha fazla gayret gösterip en başta bir kere Bediüzzaman'ın bu noktada söylediklerini, hem yani Risale-i Nur mesleği ile tasavvuf mesleği arasındaki esas, öz, maksat, hakikat itibariyle beraberlik nedir bunlar? Bunların talimi, tahlili anlamda gerek de usul itibariyle nüanslar, farklar nelerdir? Bu noktada mutedil, kucaklayıcı, buluşturucu, Bediüzzaman'da aynı olduğu gibi bir nazarla bu noktada daha fazla imali fikir etmeleri, daha fazla zihinlerini çalıştırmaları ve kalplerini işlettirmeleri gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bizim bu seminerimiz bu noktada bir çaba, bir dua olmuş olur. Ve inşallah böylesi çabalarla, bu noktadaki anlama gayretleriyle ve aynı şekilde belki her ehli Risale için değil ama en azından Risale ehli içerisinde bir grubun ehli tasavvufu bizzatihi kendi kaynaklarıyla anlama çabalarının da bu meselede işin içine girmesiyle bu iki büyük müminler grubu birbirini daha iyi anlar ve birbirinden daha fazla istifade eder ve birbirleriyle diplomatik değil, hakikaten kalben bir dostluk, bir uhuvvet, bir beraberlik tesis edebilirler diye düşünüyorum. Allah bize yaşadığımız zaman içerisinde o günleri inşallah göstersin. Evet. Evet. Şurada bir soru cevap geçebiliriz inşallah onlara. Bir yazılı soru vardı, bilmiyorum önce onu okuyalım mı? Birkaç soru var, daha doğrusu 5 tane soru var. Biri, Nurcuların diyor zaman tarikat zamanın değil sözünü devrimci bir yaklaşımla ele alarak bizden öncesi yoktur anlayışını benimsemiş olmaları mümkün müdür? Tıpkı yeni cumhuriyetin Osmanlı'yı yok sayması gibi. Yani Risale-i Nur talebelerinin değil ama Nurcuların böyle bir yaklaşımı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ifade edeyim. Nüansa dikkat edelim. Ehli tarikin Risale'den istifadesi mümkün. Fakat tersi mümkün mü? Üstadın bu konuda izni var mı? Yoksa biz İbn Arabi'nin dediği gibi balı bulan sirkeye dönmez mi demeliyiz? Ya mizacımıza uyan tarafları varsa? Zaten mizacı uyan tarafları varsa yapılacak bir şey yok. Hani burada da onu söyleyeyim ama ben kendim ifade ettim zaten konuşma içerisinde. Ehli tasavvuf olmayı hayatımın herhangi bir zamanında düşünmedim. Yani bunu net bir şekilde ifade edeyim ama yani ehli tasavvufun eserlerini okudum. Daha da fazla okumak isterim. Okumaya da devam ediyorum ve istifade ettim. Hani bir Risale-i Nur talebesine ehli tasavvufun eserleri zarar değil ancak şey, fayda veriyor.
Orada anahtar, Risale-i Nur anahtar tabiri var ya, onların
evet.
Evet. O hazinenin
evet.
Açılması için onaklar gerekiyor.
Evet. Aslında evet. Onaklarla evet. O hazineyi evet. Hatta işte bu manada ehli tasavvuf dostlarımla konuşurken de bunu söylüyorum. Şimdi diyorum senin Risale-i Nur'la hemhal olman, Risale-i Nur'la bir iletişim kurman senin şeyhine intisabına zarar vermez. Bilakis mesela düşün ki diyorum şeyhin sana ödev veriyor. İşte şu vakte kadar şu virde okuyacaksın diyor. Sen Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'u okuyorsun. Onun verdiği o virde. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mesela La İlahe İllallah. Mesela La Havle ve La Kuvvet İlla Billahi Aliyyil Azim İlahir. Veya işte La İlahe Allah Vahdehu ve La Şerike Leh Lehu'l Mülk ve Lehu'l Hamd İlahir. Her neyse diyorum sana şeyhinin verdiği vazife. Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'unu okuyorsun ve o kutsi kelimelerin hani ne kadar büyük, ne kadar geniş, ne kadar derin manalar taşıdığını öğreniyorsun. Yani zikrinin yanına böyle bir fikir de dahil ediyorsun ve sen terakkinin nasıl hızlandığını düşünüyorsun. Yani basamakları çıkmak varken asansörle çıkıyorsun. Ve diyorum böyle bir durumda senin şeyhine muhabbetin azalır mı? Yoksa bak şu derin manalar taşıyan bir virdi bana şeyhim verdi. Daha sonrasında yine şu derin manalar taşıyan bir virdi şeyhim bana ders verdi diye muhabbetin vardı. Bunun takdiri sana kalmış diyorum. Yani nasıl onların bu manada Risale'den istifadesi mümkün olduğu gibi yani bizlerin de yani Bediüzzaman'ın bize verdiği anahtarlarla işte ehli tasavvufun ortaya koydukları hazineden istifademiz elbette mümkün. Nedir buralarda zaten ana mesele hep şu olur. Genel şeyler kullanmamak. Hani bunu bir adeta emir komuta zincirine dönüştürmemek. Haydi işte bundan sonra filan kitabı okuyacağız. Filan kitabı okuyacağız. Sonra peşmekan okuyacağız. Bu hangi kitap için olursa olsun orada bir zaten suni bir taraf var. Bu olmama kaydıyla ben mümkün olduğunu düşünüyorum ve yani Bediüzzaman'ın izni var mı? Yani Bediüzzaman'ın herhalde yaşayan talebelerine sorarsak izni yok diyeceklerdir muhtemelen. Orada da benim kendimce bir ayrımım var. Yani Bediüzzaman'ın talebesi olmak, hizmetkar olmak ve Risale-i Nur talebesi olmak anlamında. Yine ifadeyi kullanıyorum. Bediüzzaman talebeleri belki izin vermeyebilirler. Ama ben Risale-i Nur talebelerinin anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Evet. İşte yine o dönem itibariyle yine aynı dönem itibariyle düşünelim 1937-38 veya 41-42 Kastamonu laikasındaki o sözün söylendiği zaman doğrudan imanın esaslarına hücum edilen bir zaman ve siz belki ne bileyim elinizde kitap işte yağmurda çamurda filan şehirden filan şehre risale götürüyorsunuz. Belki Bediüzzaman yeni yazmış. Bir tek bir nüsha var. Onu çoğaltılmak üzere. Orada biri hemen yazmış. Çoğaltılmak üzere ve Türkiye'nin her tarafına dağıtılmak üzere o zamanın şartlarında matbu basılamıyor malum. Bir köyden bir köye risale götürüyor. Yağmurda çamurda. Belki bir gününüz geçiyor. İki gününüz geçiyor. İnsansınız. Yani şunu düşünebilirsiniz. Ya bunlarla uğraşmak yerine. Yani yolda işte aman şu kayadan düşmeyeyim, işte buraya çarpmayayım, aman hani bekçiler beni görmesin filan. Hani kafanıza da bunlar geçiyor. İnsan aklına şu gelebilir, ya bunlarla uğraşmak yerine. Yani bir şeyhin dizi dibinde şöyle bir otursam o bana şey, yani evrad eskar versin. Namazımı işte böyle rahat rahat kılsam. Ondan sonra onun sohbetini dinlesem. Ondan sonra benim nefsimi şöyle bir terbiye etse. Daha fazla terakki ederim diye değil mi? Aklına geçebilir insan. Böyle bir durum. Orada anlatılan. Çok karikatürize ederek belki hani açıklayacak olursak. Yani ama öbür tarafta evet siz şahsen bakıyorsunuz terakki edemiyorsunuz. Siz işte bu kitabı alıp filan yere götürme gibi baksak zahirde öbür meseleye göre manevi terakki anlamda çok daha geri bir meseleyle meşgulsunuz. Ama sizin yaptığınız bu iş belki hani inkar şüphesi içerisinde bunalmış. Belki İmansızlığa düşmüş ve imanı tehlikede belki onlarca, yüzlerce, binlerce insanın o Risale'yi okuyarak hidayetine vesile olacak. Yani anlatabildim mi? Bediüzzaman orada Isparta kahramanlarını resmedişi işte böyle bir resmediş. Hani tabirindeyse umumun imanının selameti adına kendi şahsi manevi terakkisinden dahi vazgeçebilen insanlardır Isparta kahramanları. Hani sen buradaki yani Risale'ye muhatabiyetinde kendi şahsi terakkine odaklanırsan Isparta kahramanlarla arkadaş olamazsın anlamında bir sözdür. Bilmem hani olur. Yoksa hani diyelim ki o tehlike şartları yok. Mesele daha tavazuh etmiş. Risalelerde herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmiş. Ve bu noktada bir şey yani manevi terakki noktasında yapması gerekeni yapmaya çalışıyor ki yapması gerekiyor artık insan. Yani Isparta kahramanlarının işte o halleri yaşamamasının belki mazereti var ama biz kendim mesela hadi kendimi örnek olarak vereyim. Yani burada böyle bir ehrad-ı eskerle meşgul olmak yerine, yani Fenerbahçe Beşiktaş maçına bakıyorsam, yani bunu Risale mesleğiyle hani şey yapamam. Yani bu benim bir zafiyetimdir. Kalkıp buna da ama Bediüzzaman yani demiş ki işte Isparta kahramanları. Yani böyle de bu ancak Risale'lik ilgili bahse suistimal olur. Yani çok kötü bir suistimal olur. Bilmem ifade edelim. Yani.
Yani, evet. Tercih meselesi var herhalde. Yani Risale'nin önünde bir söylediğiniz meslek, yani belki beni önceleyen, geneli önceleyen bir mesleği var.
Evet.
Ve ilginçtir. İkisi de daha zevkli, belki daha cazip, daha olan bir yönü var. Ben öyle tahmin ediyorum, Nur talebesi, Nur talebeleri bu dönemde de böyle bir kutupla imtihan olunuyor gibi geliyor bana.
Evet.
Bu da bence meslekli. Sapmanın
evet. Göstergesi olabilir. Evet, Hızır'ın mı, Musa'nın mı peşindeyiz? Evet, üçüncü Risale-i Nur 12 tarikatın hülasasıdır. Mecmudur değil, hülasasıdır galiba ifade bu. Bunda ne demek istenmiş? Yine aynı mani, yani o bu 12 büyük tarikatın ders verdiği hakikatin, yani Bediüzzaman'ın ilgili ifadesini okuduk. Hakikat-ı tarikat. Risale-i Nur'da mündemiştir. Bu manada bir ifade olduğunu ben şahsen düşünüyorum ve özde esasta beraber olduklarını ve bunlar aynı hakikat ülkesinin denizleri olduğunu veya aynı hakikat annesinin çocukları olduğunu bir anlamda o evet ifade eden bir şeydir.
Yusuf suresini okuyoruz da kardeşin ittiba etmesiyle birlikte bu sanki oraya işaret ediyor.
Olabilir. Evet. Diğer daha önce doğmuş büyük kardeşler ama evet Yusuf daha sonra doğmuş. İnşallah.
Şöyle olabilir değil mi abi? Katavuk'ta şeriatın çoklu tutan, yani seçmen şüpheyle bağlantı
evet.
Götürmüşler.
Evet.
Bu anlamda da olabilir.
Mümkün, evet. Ama neticede hani o bir beraberliği, bir bütünlüğü, bir aynı yani aynı kökten gelmişliği ifade eden bir tarafı var. Ondan sonra neden Niyazi Mısri, Rumi, Geylani, Arabi gibi zatlardan Asfiya diye bahsedilmiş? Onların yolunda giden Asfiya olamaz mı? Burada da Bediüzzaman'ın belki işte evet onlar Asfiya diye bahseder. Başka bazı bahislerde Niyazi Mısri'den bilmiyorum Asfiya diye bahsediyor mu? Onda soru işaretim var ama Mevlana, Abdülkadir Geylani, İbn Arabi onu da bilmiyorum ama onlar da olabilir.
Aynı satırda.
Evet. Tamam.
Asfiyadır.
Niyazi Mısri için.
İbn Arabi.
Tamam. Evet. Şimdi yani Asfiya bir anlamda şöyle okumamız mümkün herhalde işte. Ehli hakikat diye başka bazı yerlerde kullanılır onlar için. Yoldan belki gaye maksada geçebilmiş insanları belki ifade ediyor Bediüzzaman'ın terminolojisinde. Burada neticeye ulaşmışlık. Yani dediğimiz gibi zaten farklı yollardan bahsediyoruz. Yani eğer Asfiya hakikat Bediüzzaman'ın tabiriyle hakikatül hakaika ulaşmış nihai öze, hakikat anlamında vasıl olmuş kişiyi tarif ediyorsa eğer, yani bu şu yoldan gidiyor, bu yoldan, bu yoldan gidiyor. Fark etmez. Hangi yoldan oraya gelmiş olsunlar, olurlarsa olsunlar hepsi aynı tarif içinde ifade edilmeyi hak ederler. İhtimal ki bundan dolayı olsa gerektir.
Onların mümkünleri için velayeti suhra yapıştırılıyor ya. Yani Risale mesleği, Asfiya mesleğidir. O yolda gidenler evet. Madem ki onların önderleri o evet. Yere ulaşmışlar. Ulaşamazlar mı? Teorik olarak söylüyor.
Mümkün.
Burada Cevşen'de güçlü bir ayrım yapıyor. Özellikle ashab için şey kullanıyor, nübüvvet mesleğini. Ondan sonra ashabtan sonra gelen mesleğin için Asfiya, evet. Biri daha kalyakin. Ashabı evet. Hak kalyakin diyor. Asfiya'ya ilme yakın şey, aynel yakın diyor. Ondan sonra evliyeye de şey, ilme yakın mertebesinde diye söylüyor. Yani sanki bir kategorizm yapıyor.
Belki.
Bu da ilim, Risale-i Nur'da ilim kelamdan yapan sihasebesiyle, evet. Asfiya mesleğine gitmesini de bu yapıyor. Demek ki o zaman herkesin ulaşabildiği bir...
Şöyle diyeyim, evet. Belki veya şöyle diyebiliriz. Asfiya mesleği hakkal yakine vasıl olmayı ifade eder. Belki öyle diyebiliriz. Bunun farklı yolları var. Evet, biri tasavvufun bir yolu var. Orada şuhudi bir tarzda, Kastamon layıkası kullandığı ifade. Bediüzzaman Risale-i Nur'un ise dürhani bir şekilde ilmel yakin üzerinden, hani Hakkal yakine bahsettiğini, hani Hakkal yakin derecesinde bir ilmel yakin kazandırdığını söylüyor. Bunlar herhalde neticeye dönük bir ifade olsa gerek asfiya. Ama yine bunları hep çalışmamız lazım. Onu da ifade edelim.
Yani bu tip şeyler küçümsemeye vesile oluyor ve karşı tarafın kalbini kırıyor. Evet. Yani siz ancak olsanız olsanız küçük bir veli olursunuz, biz olursak asfiya olursunuz. İran tarzında bir yaklaşım oluyor.
Evet. Orada hani not almıştım, sonra çok dağıtmayayım diye kullanmadım. Geçen bir sohbette de kullanmıştık. Belki o misali bu manada kullanabiliriz. Şimdi dedim hani dedim bu meseleye bir kere altlık, üstlük, hani büyüklük, küçüklük nazarıyla bakmak hani büyüklüğün şanından değil. Hani en başta öyle diyelim. Eğer hani Risale-i Nur daha geniş ve daha büyük bir yol çiziyorsa, ama bunu böyle ifade etmek bir kere yakışmıyor. Ehli Risale'ye yakışmıyor ki Bediüzzaman'da böyle bir dikkatsiz ve nezaketsiz ifade görmüyoruz biz. İkincisi, sen işte bir sohbette de kullanmıştık ifade, şöyle bir benzetme de ben bulmuştum. Şimdi hanımlardan peygamber çıkmamış. Baksak, hani potansiyel anlamda baksak, bir kadının hani marifetullah, muhabbetullah anlamda bir erkekle eşitliğinden bu manada sonuç itibariyle söz etmemiz mümkün değil. Niye? Çünkü erkeklerin içinde Hazreti Musa çıkmış, Hazreti İsa çıkmış, Hazreti İbrahim çıkmış, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çıkmış. Kadınların içinden bir peygamber çıkmamış. Peki bu bir erkek olarak beni kadınlardan üstün mü yapıyor? Yani o, yani Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın üstünlükleri bir erkek olarak, onlar erkekti, ben de erkekim diye beni üstün yapmıyor. Ben mi daha üstünüm marifetullah, muhabbetullah noktasında? Hazreti Hatice mi daha üstün? Hazreti Meryem mi daha üstün? Asiye mi daha üstün? Benim imtihanım bu. Yani erkek olmam beni Hazreti Meryem'den üstün yapmıyor. Dolayısıyla da uyarlarsak, diyelim ki Risale-i Nur mesleği ehli tasavvufa göre daha kısa, daha geniş ve daha yüksek bir marifet yol açmış. Anladığımız kadarıyla böyle. Bediüzzaman ifade, yani Talin'e ve Risale-i Nur'la ortaya konulan eserden de anladığımız kadarıyla böyle. Bu bir realite, tamam. Ama bu Risale-i Nur okuyan bir insan olarak beni nasıl, hani bir erkek olmam beni Hazreti Meryem'den üstün kılmadığı gibi, Risale-i Nur okuyor olmam da beni işte bir ehli tasavvuftan marifet, ubudiyet, neyse muhabbetullah noktasında daha üstün yapmıyor. İşin o kısmında benim kendi şahsi çabam, şahsi duam, şahsi gayretim devreye giriyor. Ben böyle bir böbürlenmenin içerisinde bir asabiyetle Risale gibi bir eserden dahi layıkınca istifade edemezken, bana göre daha az hızla giden bir arabayla bir ehli tarik, yani bana nal toplatabilir arba tabiri. Yani ehli Risale'nin bu ihtimali zihninin bir köşesine koyması ve o köşeden de çıkarmaması gerekiyor. Bir soruda, denizlerin buluştuğu yerde denizler karışmaz ama balıklar gider gelir. Bazen işte o deniz o denize, işte bir diğer denize, mesela somon balığı diye.
Güzel olmuş.
Evet. Evet, bizim için de bu mümkün mü? Evet. Gidenler için mümkün, gitmeyenler için.
Bazılar görürsün.
Nasıl? Ya olmuyor herhalde. Yani o, şey, ondan korkanlar gidemiyor zaten. Evet, yazılı 5 soru böyle. Evet, sözlü sorular da herhalde vardır. Evet, kalbi işletirmek. Evet. Yok ya, gene o karonlara girmeliyim yani. İnşallah. Buyur Murat.
Ben şeye dikkat ettim. Okullar böyle tarikata karşı böyle bir refleks geliştirdiler diye düşünürken, şimdi şey döneminde 20'lerden sonra tarikatlar kapatıldı ve bir tek üstad kaldı orada. Ve birçok dini grupların çoğunluğu üstada doğru bir meyil başladı, bir eğilim başladı. Hı hı. Ve zannedersem Badullah abinin mi bilmiyorum ama O zaman bu eğilimi gördükten sonra görünce ileri de gören bir takım insanlar tarikatı serbest bırakmak noktasında özellikle bizzat teşebbüs etmişler kendilerini ve serbest bırakmışlar. Yani Risale-i Nur talebelerine rakip çıkarmak kastıyla serbest bırakmışlar. Kasıtlı olarak yani bütün Rabi'nin hakikatesi biraz da bu tarafa doğru geçerek onu şey yapalım diye. Ve dolayısıyla Risale-i Nur biraz şeyini bastırmak hasebiyle ve tarikat ehlinin, bir takım tarikat ehlinin Nur talebelerine karşı biraz muhalefet etme noktasında kullanılmışlar. Oradan gelişen bir şey var sanki, refleks var. O refleks biraz da tarikata karşı soğuk bakmaya götürmüş gibi geliyor bana. Yani orada öyle bir şey sezinledim. Fakat şöyle bir problem de var gibi geliyor. Genelde mesela işte Can Dündar'ın şeyinden sonra biraz daha bana farklı şeyler gelmeye başladı. Röportajında işte dini, sosyal ve siyasal alanda çıkarmaya çalışan tablo, insan tablosunu kurarak mesela şeyde baktığınız zaman genelde İngilizler şeyleri Arap memleketlerine genellikle tarikatları, oradaki yönetimler tarikatları hiçbir zaman dokunmuyorlar. Ritüellerine falan hiç karışmıyorlar ama siyasi yol şeyi hareketi anında bastırıyorlar, öldürüyorlar, temizliyorlar. Çok ilginç yani. Sanki devlet bir sistemle angaje olmuş, sistemle barışmış bir şey yapıyı hiçbir zaman reddetmiyorlar. Anlaşmış bir yapıyı reddetmiyorlar. Tabii tarikat...
Bütünüyle böyledir diyemiyoruz. Ama hepsi böyledir.
Hepsi böyledir. O demek kastetmedim. Yani tarikatları o konuma getirmişler biraz. Yani. Yoksa tarikatın mahiyetli olduğundan dolayı değil. Sanki Türkiye'de de böyle bir çaba yapılıyor, yapılmaya çalışıyor gibi bir izlenim var ki biz de bu eyleme çok açığız gibi geliyor. Yani dini sadece kalbe gömen, dini sadece hayat evin içine gömen ve hayatın içinden çıkartan bir anlayışı. Biz sanki Türkiye'de böyle bir empoze etme tavrı var gibi geldi.
Doğru.
Sanki bu bu şeyde biraz sanki burcuları biraz böyle sanki tedirgin ediyor gibi bir izlenim.
Anladım. Ama orada iki doğrudur. Şimdi bu eskiden beri ola gelmiş. İşte nedir mesela Türkiye şartları? Mesela tarikatlar rejim nazarında genelde derin devlet nazarında problemli, tehlikeli olarak görülür. El irsale de gerçi öyle görülür ama mesela öbür taraftan işte rejimin hususi müsaadesine mazhar tarikatlar vardır. Bekkaşilik gibi, Mevlevilik gibi vesaire gibi. Veya mesela asıl temeli ifade eden büyük tarikatların müntesiplerinin çok büyük eziyetlere maruz kaldığı dönemde, tek parti döneminde şeriat ve sünnet-i seniye noktasında gevşek, evet. İsim vermeyeceğim, bazı daha müptedi tarikatlara yol verildiğini, imkan verildiğini görürüz.
Evet.
Yani, ama bu sadece ehli risaleyi tedirgin eden bir durum değil. Hakiki ehli tarikatı da
evet.
Tedirgin eden bir durum. O yüzden zaten mesela yakın dönemde ben değişik yerlerde söyleşilere falan rastlıyorum. Ehli tasavvuf namlı konuşan bazı önemli isimlerin hep yani şeriatsız bir tarikat, Kur'ansız bir tarikat, peygambersiz bir tarikat bu tanım gereği zaten mümkün değildir. Yani vurgusunu özellikle yapıyorlar. Bu da onların hem samimiyetlerini hem de uyanıklıklarını bu noktada ifade ediyor. Dolayısıyla sevindirici bir durum. Dediğin riske gelirsek o risk hani İslam aleminin değişik parçalarında evet, mümkün. Ehli tasavvufun bir kısmının bu şekilde istimali mümkün olduğu gibi bazı açıdan bakarsak ehli risale açısından da hani aynı şekilde bu risk mümkün. Böyle meselenin hani sosyal siyasi tazammunlarını göz ardı etmiş ve sadece böyle işte risale dersenden okuyup risale okumakla yetinen ehli risalenin de birileri tarafından çok makbul olduğunu aynı şekilde görebilir, söyleyebiliriz. Hatta böyle bir işte model üretilmek istendiğini de aynı şekilde söyleyebiliriz.
Yani canlılar da sanki bunu yapmaya çalışıyor gibi geldi bana da. Yani bir taraftan kitabı Mustafa Kemal Bokoğlu'yla ortaya koydu. Siyasette Mustafa tarafında da bir Said Nursi yapacak mesela. Ama nasıl ortaya koyacak?
Said mi diyecek?
Siyasetten ve hayatı terk eden bir Said.
Hani o ehli tasavvufunda bizlerine dikkat etmemiz gerekiyor işin o tarafına karşı. Hani mistisizm diye batıda da gelişen söylem var. Hani böyle yani amelden, ibadetten, imanın işte hayata bakan tezahürlerinden arındırılmış sadece insanın iç dünyadaki manevi ihtiyacını karşılayan böyle bir mistik bir yol açma gibi. Bütün dünyada böyle bir temayül zaten görüyoruz. Evet, ehli tasavvufun bu noktada istimali riski mevcut. Ama dediğim gibi ben ehli tarikatın ana kütlesini bu noktada dikkatli görüyorum. Aynen Bediüzzaman'ın işte o dönemde de böyle bid'alara girme tehlikesi var. Fakat 12 büyük tarikat bunlar şey yaptılar. O bid'alara karşı sünnet semiyeni muhafaza oldular. Maalesef de dediği gibi. Evet.
Biri Kur'an önüne ağırlık verdi, biri sünnete ağırlık verdi.
Evet. Evet. Buyurun. Ben
Tevhid altın arasında geçen nefsin mertebeleri emmardan başlar, sahabeye karşı bir tane mertebe. Ve üçüncü mertebeden sonra ancak tasavvuf ayağıyla sülük ediliğinde çıkmadı. Oraya unutmayından sonrası. Mesela buna bir atıf var mı? Yani nefsin mertebeden atıf var mı? Bu birinci soru. İkincisi, bakırsa inşallah. Bizim aramızda geçen şöyle bir cümlemiz var. Yani bizim evladımızda eleştiri olarak tasavvuf erbabından geliyormuş. Yani ben duymadım. Yani belki arkadaşımın az olmasından. Kurucuların bir yok. Yani bir nedir şeklinde sualde. Biz de cevap olarak biz tespihat oldular. İkincisi de biraz öncesini söylüyoruz abi. O sır ve ihale edilmiş. Baktığımız yerden Allah'ı görmek
evet.
Bu acaba bizim hani evladımızın önüne gidilen bir sebep olarak mı düşünmesi lazım? Yoksa gerçekten bundan kâr mı?
Bu şunu alakalıydı. Bu şundan bir de evladın alınmamız gerçekten balası bir evlad.
Evet abi. Şimdi ikinciden başlayalım. Evet, Bediüzzaman'ın hayatına baktığımızda hani herhalde bir değil mi mürşit, yani tarikat içindeki bir mürşit Bediüzzaman'la evrad-ı eşker noktasında yarışamaz, yetişemez. Mümkün değil. Bunu görüyoruz. Yani burada bizde bir gevşeklik varsa yani Bediüzzaman şu demiş, şu önemli bence. Bediüzzaman şu vakit şunu okuyacaksınız, bu vakit bunu okuyacaksınız dememiş. Yani demeli miydi? Bana göre dememeliydi. Anlatabiliyor muyum? Risale-i Nur hani umumi bir yol ise, çünkü bunun için 3 çocuklu anne de var, ne bileyim 70 yaşında artık soluğun çocuğunu evlendirmiş nine de var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dede de var. Yani bekar da var, evli de var. Misal en basit böyle düşünün. Yani umumi bir yol çiziyorsa eğer ve kısa ve suhuletli bir yol çiziyorsa böyle yani Bediüzzaman gibi işte İhtiyar, yalnız, insanlarla ihtilattan uzak, azami iktisatla yaşıyor olup, kendinden başka zaten bakmakla yükümlü olmadan, bir ikinci kimse olmayan bir, yani insanın evrad-ı eskere bulabildiği vakti, talebelerinin ona insafını bulması mümkün değil. Ama o böyle bir şey çizseydi belki bu yol böyle umumi bir yol olamazdı. O çıtayı geçenlerin ancak yürüyebildiği bir yol olurdu. Umumiyeti kalmazdı. Yani Bediüzzaman kendisi yaşamış, bir örnek olarak bunu bırakmış bize. Biz kabiliyetimiz nispetinde, imkanımız nispetinde bu örneği takip etme durumdayız. Ama burada gevşeklik sergiliyorsak, yani anlatabildim mi? Yani kendi nefsimi başa koyarak söyleyeyim. Hani Kur'an'la mesela hemhal olmak yerine mesela 1,5 saat bir futbol maçıyla hemhal olmayı tercih ediyorsan bu benim ayıbım. Risale-i Nur'un ve Bediüzzaman ayıbı değil. Ki ihtimal ki aynı ayıbı belki işte başkaları da hani ehli tarik içerisinde de aynı nefis imtihanını yaşayanlar da var vesaire. Ama Bediüzzaman'ın hayatı ve örnekliği ortada. Risale-i Nur'un tezekkür tefekkür noktasını ortaya koydukları ortada. Ama bir diğer noktada yine söyleyelim. Risale-i Nur belki bir nüans olarak tefekkürlü bir tezekkür imkanı sunuyor. bu nüansı da yalnız unutmayalım. Yani tefekkürlü bir tezekkür, yani tefekkürsüz bir tezekkürden üstündür. Bizzat hadis bunu söylüyor. Değil mi? Tefekkürü saati, hayrun min ibadeti seneti. Evet. Sonra onu yapsanız veya 5 defa çeksiniz. O mesela.
Çekmenin hatırlamak olduğu için belki kutsuz edebilir
miyiz? Şimdi gerek kalmayacak. Tabii. Yok, hayır, zikretmeniz yine gerekecek. Yani Bediüzzaman'dan şunu söyleyeyim. Bu zikri küçümseme anlamına gelmiyor. Bediüzzaman bizzat Kur'an'da zikrullah'a azim tergibat nedir? İşte Mesnevi de bunu açıkça söylüyor. Çünkü ancak zikirle veya 19. sözde, yani Risalet-i Ahmedi bahsinde de söylüyor bunu. Orada tekrarda şey var, tesis var. Tekrar ile tesis olunur diye. O yüzden bu hani, yani şu değil bak, hani birilerinin yaptığı gibi benim kalbim temiz, dolayısıyla yani namaz kılmama gerek yok. Diyor ya birileri, biz de ben tefekkür ediyorum zaten, ayrıca zikretmeye gerek yok. Değil. Yani tefekkürlü bir tezekkür yapalım abi. Niye hani Ali'yle alası varken biz başka yollara sapıyoruz ki?
Evrad-ı Nuriye'yi de reddediyoruz burada. Yani hani sürekli okunması gereken bir şey değil midir Evrad-ı Nuriye? Büyükçe eşinin kazanmak için bütün şeyler.
Hani şu anlamda değil. Bediüzzaman hani
cem ettiği, kendisinin de geceleri sürekli okuduğu dualar, virdler, bunları nereye koyacağız? Yani ben girdiğimiz yok.
Yani yok, dayatılmış bir şey yok. Bediüzzaman bunu okursanız bu dairede olursunuz, yoksa güle güle deniyor. Yani o anlamda.
Yani bir evrak var yani.
Elbette var. Evet.
Evet.
Yani Risale-i Nur mesleği bu anlamda tezekkürü reddeden bir meslek değil. Tefekkürlü bir tezekkürü öngören bir meslek.
Akşamla yatsı arasındaki tefkiyatlar var.
Evet. Yani bunu şey yapalım. Ama dediğim gibi burada mutlak bir şey ortaya konmuş değil. O da umumi bir, herkesi kuşatacak bir, herkesin istifade edeceği bir yola da o yakışırdı zaten.
Ya bir de bir şey söyleyeyim ki, yani Risale-i Nur'un o metodolojisini anladığınız zaman her şeye zaten esma nazarıyla bakıp her şeyi de zikrediyorsunuz. Evet. Yani her haliniz zikir olabiliyor zaten ki lisanınızı da yansıyor zaten.
Evet.
Yani sadece belli anlara münhasır bırakmıyor.
Evet.
Fakat diğerini inkar etme manasında değil.
Evet. Birinci soru tekrar bir sadece hatırlatan neydi? Evet. Evet. Vallahi Risale'de bu manada hani işte sadece atıfla geçiyor filan, işte 10 basamak, 10 mertebe demiş, kimisi 8 demiş, şu demiş, bu demiş, Risale'de 4'tür filan vesaire diye. Ama böyle net bir şekilde Bediüzzaman işte şu aşama, buradan buraya geçersin, buradan buraya geçersin diye bir
emare ise muhalefet edeceksin. Levvame ise şefkat edeceksin tarzı böyle falan.
Ama hani direkt olarak mesela o işte bana göre bu biraz nazari tasavvuf kısmına giriyor. Hani şu noktaya gelirsin, ondan sonra işte bu noktaya gelirsin. Sonra şu aşama, böyle bir şey Risale'de yok. Olması gerekiyor mu? Yani derseniz.
Evet.
Evet. Evet. Yani bu şey var. 4 hatvedir vesaire. Bakarsak o 4 hatve de Kur'an'dan 4 ayettir. Yani bu da manidar hani. Yani neyse, ama bence böyle bir kategorik anlatım yok. Yani bir önemli farkın da bu olduğunu düşünüyorum. Hani Risale-i Nur mesleği böyle bir tabiri neyse, ders kitabı gibi kayıt kuyut altına alınmış. İşte önce bu aşama, bu aşama geçince şu aşama, şu aşamayı geçince bu aşama diye bir şeye sahip değil. Gir kardeşim şey. Hadi yani artık denizin içinde şey, kulaç atabildiğin kadar. Yani ama yeter ki o denizin içinde ol diyen bir şeye sahip. Ama ayakların henüz yerde, şu kadar kısım görürsün. Ta ne bileyim açılmışsın derinlere, daha fazla şey görürsün. O sana kalmış. Yani ama şey yapmıyor. Bir yani aşamalandırılmış bir şey yok. Yani bu bazen zafiyet gibi gözükebiliyor. Çünkü biz biraz böyle daha emir komuta zinciri içerisinde olmaya daha yatkın bir milletiz diyeyim, toplumuz. O anlamda yani Risale-i Nur'un ise daha böyle şey, özgür bırakan ve kendi kanatlarımızı ve kendi kulaçlarımızı keşfetmeye bizi davet eden bir tarafı var. o özgür Bediüzzaman'daki o özgür ruha yakışan da böyle bir haldir diye düşünüyorum.
Diğer taraftan sen şu mertebeye geldik gibi bir nevi gurur verecek az mesleğine de ters düştürecek.
Evet.
Gelebilir
evet.
Mahiyet de var
yani. Evet. Evet. Evet. Piştim derken yanabilir insan.
Hayatın evet. Her döneminde emmare olan nefisin yansımaları da olabilir, devamı olan nefsin yansımaları evet. Da olabilir.
Hı-hı. Yani ama şunu söyleyebiliriz, belki bununla bitirelim. Şimdi Bediüzzaman'ın talebeleri içerisinde mesela Tahiri abi başta olmak üzere hakikaten takva, ameli salih işte noktasında yani, temayüz etmiş. Adeta zamanın velisi kutbu denilecek bir ubudiyet hali sergilemiş isimler var. Yani evet. Yani bu noktada şunu söyleyebiliriz. Yani bizler böyle bütün müminler için noktayı istinat olacak. İşte Tahir abi gibi mesela takva ve ameli salih örnekleri Risale-i Müdairis içerisinde temsil noktası bir bütün olarak söylersek bir zafiyet yaşıyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Yani ama dediğim gibi bu yani Risale-i Nur'da bu potansiyel var olmaması biz istifade edenlerin zaafları ile ilgili bir mesele.
Başka soru yoksa farklı.
Buyurun.
İkimiz de bu aynı zikratlanmasından beslenen, evet. Şu an pratikte karşılaşılan sorunun şöyle bir şeyden kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Sufizm deyince sadece Mevleviliğin anlaşılması. Yani bence burada çok büyük bir kayma var. İşte Sufizm diyoruz, ney sesi geliyor kulağımıza mesela, inanılmaz bir şekilde. Böyle bir hasretme var. Mevleviliği de işte ne olursam ol gel sözüne hasretme var.
Mevlana'ya ait olmayan.
Karşısında da ya bilgisiz bir itimat, hoşgörü ya da bilgisiz bir itiraz. Yani bizim mesleğimiz özellikle, mesleğimiz sıfırlarında görülen tarikata karşı, tasavvufa karşı bakış açısı bunlar kaynaklandığını düşünüyorum. Yani
cümleleri kavramları hasretmiyor. Evet, öyle. İşte yani ne kadar yani misalleri de vardır en başta marifetullah, muhabbetullah deriz. Hani tanıma, sevmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla yani ehli risale ile tasavvuf arasında bu tanıma, sevme ilişkisinin karşılıklı olarak kurulması gerekiyor. Bu sevginin azlı olabilmesi için evvela iki tarafın karşılıklı tanıma adımı atması gerekiyor. Tabi diğer taraftan Üstün Şimit'in bir sözü vardır. Şimdidir. Anlayış sevgiyi getirir diyor. Sevgi anlayışı. Bu ikisi karşılıklıdır diyor. Bir de tabi o tanımanın gerçekleşebilmesi için de en başta da bir kere bir anlama çabasının karşılıklı olarak ve bir şeyin yani hüsnü zan ve hürmetin yerleşmesi gerekiyor. O da en başta nefsimizin iddialarını ve nefsani veya yani kolektif nefs anlamı yani kendi şahsi asabiyetimizi veya cemaati asabiyetlerimizi ayağımızın tersiyle itmeye bakıyor. İnşallah Allah nasip eder bizlere. Evet. Allah razı olsun.